Seslendiren Ayşenur Bolat. Ayrım 9, sayfa 77. Ünite 5, Maliye Politikası ve Gelir Dağılımı. Çözümlü test soruları. 1. Bireysel bağlamda yaşamın sürdürülmesi açısından zaruri, yaşam düzeyinin yükseltilmesi açısından gerekli kavrama ne ad verilir? A. Yatırım. B. Tasarruf. C. Gelir. D. Talep. E. Arz. Çözüm. Gelir bireyler açısından çok önemlidir. Toplumsal alanda karar merkezlerinde söz sahibi olma gelir ile mümkündür. Bireylerin zararı ve gerekli harcamaların karşılığı gelirdir. Yanıt C. C. Gelir. 2. Nominal gelirin enflasyona göre düzeltilmiş haline ne ad verilir? A. Sabit gelir. B. Milli gelir. C. Akım gelir. D. Reel gelir. E. Stok gelir. Çözüm. Gelir modern ekonomilerde parasal olarak ifade edilir. Nominal, parasal gelir bir bireyin belirli bir sürede akım halinde sahip olduğu parasal değerin toplamı iken, reel gelir nominal gelirin enflasyona göre düzeltilmiş halidir. Yanıt D. Reel gelir. Çözüm. Gelir modern ekonomilerde parasal olarak ifade edilir. Nominal parasal gelir bir bireyin belirli bir sürede akım halinde sahip olduğu parasal değerin toplamı iken, reel gelir nominal gelirin enflasyona göre düzeltilmiş halidir. Yanıt D. Reel gelir. 3. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri gelir türlerindendir? 1. Nominal gelir. 2. Reel gelir. 3. Psikolojik gelir. A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. 1 ve 2. D. 1 ve 3. E. 1, 2 ve 3. Çözüm. Gelir 3 çeşittir. Bunlar nominal gelir, reel gelir ve psikolojik gelirdir. Yanıt E. 1, 2 ve 3. 4. Kamu ve özel kesimde üretime giren üretim faktörlerinin dönemsel akımı olarak elde ettikleri faktör paylarının dağılımına ne ad verilir? A. Birincil gelir dağılımı. B. İkincil gelir dağılımı. 3. Etkin gelir dağılımı. 4. Adil gelir dağılımı. E. Simetrik gelir dağılımı. Çözüm. Emek, maddi ve parasal sermaye ve doğa unsurları faktör piyasasında arz ve talep koşullarına göre faktör sahiplerine akım olarak ücret, kar, faiz ve rant geliri sağlar. Kamu ve özel kesim tarafından talep edilerek istihdam edilen faktörlerin sağladığı faktör paylarının dağılımı birincil gelir dağılımını oluşturur. Yanıt A. Birincil gelir dağılımı. 5. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri faktör dışı gelirlerdendir? 1. Aile geliri. 2. Rant. 3. Sosyal destekler. A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. 1 ve 2. D. 1 ve 3. E. 1, 2 ve 3. Çözüm. Aile geliri ile sosyal destekler bireyin faktör dışı gelirleri iken rant faktör geliridir. Yanıt D. 1 ve 3. 6. Aşağıdakilerden hangisi stok birikimi ile ilgili yanlış bir ifadedir? A. Bağış ve yardımlardan oluşabilir. B. Akım değişkendir. C. Bir tür sermayedir. D. Sahibine kar ve faiz adı altında gelir kazandırır. E. Tüketim dışı tasarrufların birikimidir. Çözüm. Birey faktör gelirlerini tüketim dışı tasarruflarını birikim olarak toplayarak stok birikimine dönüştürür. Stok birikimi aile fertlerinden devreden miras veya üçüncül bireylerden gelen bağışlarla da oluşturulabilir. Stok birikimi bir tür sermayedir ve sahibine kar veya faiz adı altında akım faktör geliri kazandırabilir. Yanıt B. Akım değişkendir. 7. Kamu kesimi uygulamalarından hangisi gelir dağılımını bozucu etki yaratmaz? A. Devletin vergi yerine borç alması. B. Borç alanlara faiz ödemesi yapması. C. Özel firmalara vergi teşvik politikası uygulaması. D. Transfer harcamaları. E. Firma batışlarına yönelik mali kurtarma operasyonları yapması. Çözüm. Transfer harcamaları dar gelirli kesimlere yapılan bir harcama kalemidir. Gelir bozucu değil, gelirin etkin dağılımını sağlayan bir harcama türüdür. Yanıt D. Transfer harcamaları. 8. Toplumun bir kesiminden alınan değerlerin başka bir kesime aktarılması olarak tanımlanan politikaya ne ad verilir? A. Gelirler politikası. B. Giderler politikası. C. Yeniden gelir dağılımı politikası. D. Genişletici maliye politikası. E. Para politikası. Çözüm. Yeniden gelir dağıtımı politikası genel olarak toplumun bir kesiminden alınan değerlerin başka bir kesimine aktarılmasıdır. Bu süreçte doğal olarak yüksek gelirli kesimler varlık kaybına, düşük gelirli kesimler varlık kazancına uğramaktadır. Yanıt C. Yeniden gelir dağıtımı politikası. 9. Birincil gelir dağılımının kamusal araçlarla kamu tercihlerine uygun olabilecek şekilde yeniden dağılımına ne ad verilir? A. İkincil gelir dağılımı. B. Sektörel gelir dağılımı. C. Birincil gelir dağılımı. D. Bölgesel gelir dağılımı. E. Fonksiyonel gelir dağılımı. Çözüm. Kamu cari harcamaları ve bazı transfer harcamaları birincil gelir dağılımı üzerinde bozucu etki oluştururken, maliye politikası araçları ile toplumsal adalet duygusuna nispi olarak daha uygun ikinci gelir dağılımı oluşturulmaya çalışılır. İkincil gelir dağılımı, birincil gelir dağılımının kamusal araçlarla kamu tercihlerine uygun olabilecek şekilde yeniden dağılımıdır. Yanıt A. İkincil gelir dağılımı. 10. Yeniden gelir dağılımı politikasının dayandığı iki farklı teori aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? A. Pareto kuralı, Lorenz eğrisi. B. Lorenz eğrisi, Higgs-Kaldor telafi kuralı. C. Say kanunu, radikal yaklaşım. D. Pareto kuralı, Higgs-Kaldor telafi kuralı. E. Say kanunu, Ricardo'ku yaklaşım. Çözüm. Yeniden gelir dağılımı politikası iki farklı teoriye dayandırılır. Bunlardan biri Pareto kuralı, diğeri ise Higgs-Kaldor telafi kuralıdır. Yanıt D. Pareto kuralı, Higgs-Kaldor telafi kuralı. 11. Bir kesimin refahı kısılmaksızın diğer kesimin refahının yükselmesinin imkansız olduğu kurala ne ad verilir? A. Higgs-Kaldor telafi kuralı. B. Pareto kuralı. C. Gresham kuralı. D. Wagner kuralı. E. Marshall kuralı. Çözüm. Higgs-Kaldor telafi kuralına göre bir kesimin refahı kısılırken diğerinin yükselmesi ancak uygulama sonucunda sağlanan refah yükselişinin oluşturulan refah kısıntısından yüksek, hiç değilse eşit olması koşuluyla meşrulaştırılabilir. Yanıt A. Higgs-Kaldor telafi kuralı. 12. Bireyin ya da grubun kamusal politikalardan net yarar sağlamasına ne ad verilir? A. Mali denklik. B. Mali sömürü. C. Mali kıtlık. D. Mali kriz. E. Mali rant. Çözüm. Yeniden gelir dağıtımı politikası uygulamasında yüksek gelirli kesimin vergi vermeye razı olması, düşük gelirlinin durumunun düzelmesinden yarar sağlayacağı şeklinde algılamayla açıklanır. Bu politikayı destekleyenler açısından birey-bütçe ilişkisi, birincilerde kamusal politikalardan net yarar sağlanması mali ranttır. Yanıt E. Mali rant. 13. Aşağıdakilerden hangisi gelir dağılımı gruplarından biri değildir? A. Bireysel gelir dağılımı. B. Kolektif gelir dağılımı. C. Fonksiyonel gelir dağılımı. D. Sektörel gelir dağılımı. E. Bölgesel gelir dağılımı. Çözüm. Gelir dağılımı 4 grupta ele alınır. Bunlar bireysel gelir dağılımı, fonksiyonel gelir dağılımı, sektörel gelir dağılımı ve bölgesel gelir dağılımıdır. Yanıt B. Kolektif gelir dağılımı. 14. Aşağıdakilerden hangisi çeşitli üretim faktörlerinin üretime katılmaları karşılığında milli gelirden aldıkları payları gösterir? A. Kişisel gelir dağılımı. B. Bölgesel gelir dağılımı. C. Sektöre göre gelir dağılımı. D. Fonksiyonel gelir dağılımı. E. Yeniden gelir dağılımı. Çözüm. Bireylerin farklı statülerde üretim elemanı olarak üretime katılıp gelir elde ederler. Farklı gelir statüleri itibariyle yapılan bu dağılım modeline fonksiyonel gelir dağılımı adı verilir. Yanıt D. Fonksiyonel gelir dağılımı. 15. En yaygın olarak kullanılan gelir dağılımı ölçütü aşağıdakilerden hangisidir? A. Fonksiyonel gelir dağılımı. B. Sektörel gelir dağılımı. C. Bireysel gelir dağılımı. D. Bölgesel gelir dağılımı. E. Kolektif gelir dağılımı. Çözüm. En yaygın olarak kullanılan ölçüt bireysel gelir dağılımı ölçütüdür. Bu ölçütte sektör ya da bölge farkı gözetilmeden bireysel gelir dağılımı ölçümleri yapılır ve gelir dağılımı düzeltme çabaları bireysel ya da ailesel temelde yürütülür. Yanıt C. Bireysel gelir dağılımı. 16. Lorenz eğrisi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Nüfus bölümlerine denk düşen gelir dilimlerini diyagram olarak gösterir. B. Eşitsizlik alanı tam eşitlik doğrusu ile gerçek gelir dağılımı arasındaki alan ile gösterilir. C. Eşitsizlik hattı üzerine nüfus yüzdesi artış hızı karşısında gelir yüzdesi artış hızı daha yavaştır. D. Gelir dağılımı düzeldikçe eşitsizlik alanı büyür. E. Tam eşitlik doğrusu üzerinde hane halkı yüzdeleri ile gelir yüzdeleri eşittir. Çözüm. Tam eşitlik doğrusu ile gerçek dağılım hattı arasında kalan alan eşitsizlik alanı verir. Çözüm. Tam eşitlik doğrusu ile gerçek dağılım hattı arasında kalan eşitsizlik alanını verir. Gelir dağılımı düzeldikçe eşitsizlik alanı küçülür. Gelir dağılımı bozuldukça alan büyür. Yanıt D. Gelir dağılımı düzeldikçe eşitsizlik alanı büyür. 17. Gini katsayısı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Fiili eşitsizlik alanının tam eşitsizlik oranı ile elde edilir. B. Gini katsayısı 0.6 olan bir ülkenin gelir dağılımı 0.9 olan bir ülkeye göre daha adaletsizdir. C. Gelir dağılımının mutlak bozuk olduğu durumda oluşan alan tam eşitlik doğrusunun sağ tarafındaki üçgen alanıdır. D. Gini katsayısı 0 ile 1 değerler arasında ifade edilir. E. Mutlak eşitsizlik durumunda Gini katsayısı 1 değerini alır. Çözüm. Gini katsayısı 0 ile 1 değerleri arasında ifade edilir. Mutlak eşitsizlik durumunda sonuç 1, mutlak eşitlik durumunda ise sonuç 0 değerini vermektedir. Yanıt B. Gini katsayısı 0.6 olan bir ülkenin gelir dağılımı 0.9 olan bir ülkeye göre daha adaletsizdir. 19. Yaşlılık çeşitli fiziksel sakatlık gibi nedenlerle fiilen çalışamayacak durumda olanlara sağlanan hizmetlere ne ad verilir? A. Sosyal politika. B. Sübvansiyon. C. Hizmet yardımı. D. Ekonomik destek. E. Sosyal destek. Çözüm. Kamu harcamaları yoluyla ikincil gelir dağılımının gerçekleştirilmesine yönelik sosyal yardımlar, sosyal destek ve sosyal politika uygulamaları olarak sürdürülmektedir. Sosyal destek, yaşlılık, çeşitli akli veya fiziksel sakatlık gibi nedenlerle fiilen çalışmayacak olanlara verilen destek hizmetleridir. Yanıt E. Sosyal destek. 20. Aşağıdakilerden hangisi gelir dağılımı üzerine en olumlu sonucu yaratan kamu harcaması türüdür? A. Devlet tahvillerine ödenen faiz ödemeleri. B. Bazı tüketim mallarına uygulanan sübvansiyon. C. Sosyal kamu transfer harcamaları. D. Eğitim ve sağlık hizmetlerine yapılan reel kamu harcamalarıdır. E. İktisadi bakımdan geri kalan üreticilere yapılan sübvansiyon. Çözüm. Sosyal amaçlı harcamalar parasal ve aynı mal şeklinde olup toplumun gelirsiz veya dar gelirli kesiminin refahının artmasına katkıda bulunarak gelir dağılımı üzerinde en olumlu etkiyi yaratır. Yanıt C. Sosyal kamu transfer harcamaları. 21. Kamu gelir sistemi içinde gelirin yeniden dağılımına katkı yapan mekanizma aşağıdakilerden hangisidir? A. Borçlanma. B. Vergi. C. Yatırım. D. Tasarruf. E. Sosyal harcamalar. Çözüm. Kamu gelir sistemi içinde gelirin yeniden dağılımına katkı yapabilecek mekanizma vergilerdir. Borçlanma geliri yeniden değiştirirken düzeltmez, tam tersi bozar. Yatırım, tasarruf ve sosyal harcamalara zaten kamu gelir sistemi içerisinde yer almazlar. Yanıt B. Vergi. 22. Vergi adaletine en yakın, dolayısıyla gelir dağılımı üzerindeki etkisi en olumlu olan vergi türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Baş vergisi. B. Servet vergisi. C. Özel tüketim vergisi. D. Gelir vergisi. E. Kurumlar vergisi. Çözüm. Gelir üzerinden alınan doğrudan bir vergi olan gelir vergisi, yükümlünün bireysel ve ailesel durumu yanında gelir kaynağı da dikkate alındığından vergi ödeme gücüne en fazla yaklaşılan subjektif vergidir. Vergi, yükümlünün bireysel ve ailesel durumu itibariyle indirimler, gelirin türüne göre farklı oran yapısı ve gelirin büyüklüğüne göre de artan oranlı tarife uygulayarak vergi adaletine en uygun vergi haline gelir. Yanıt D. Gelir vergisi. 23. Negatif gelir vergisi uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Tüm bireyler teorik olarak vergi yükümlüsüdür. B. Vergi azalan oranlıdır. C. Yükümlülerin beyan ettikleri gelir belirli bir miktarın altında ise mali destek alırlar. D. Tüm bireylere asgari bir gelir düzeyi sağlanmış olur. E. En alt ve en üst gelir dilimleri arasındaki fark nispeten daha düşük düzeyde tutulmuş olur. Çözüm. Gelir türü vergilerde geliri yeniden ve olumlu yönde değiştirebilen en etkili sistem negatif gelir vergisi uygulamasıdır. Negatif gelir vergisi uygulamasında tüm bireyler teorik olarak vergi yükümlüdür ve vergi artan oranlıdır. 24. Vergilerin dağılımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Veraset ve intikal vergisi gibi servet transferlerine salınan vergiler servet dağılımını düzeltmede çok etkilidir. B. Gelir türü vergilerde geliri yeniden ve olumlu yönde değiştirebilen en etkili sistem negatif gelir vergisi uygulamasıdır. C. Gelir vergisi vergi adaletine en uygun vergi çeşididir. D. Kurumlar vergisine uygulanan istisna ve muafiyetler verginin gelir dağılımı etkisini güçsüz kılar. E. Servet üzerinden alınan vergilerin gelir dağılımı üzerindeki etkisi durağan servetlerde zayıftır. Çözüm. Veraset ve intikal vergisi gibi servet transferleri üzerine salınan vergiler servet dağılımı düzeltmede çok etkili vergiler olmakla beraber toplumsal güç ilişkileri bağlamında günümüz toplumlarında etkili olarak uygulama alanı bulamamaktadır. Yanıt A. Veraset ve intikal vergisi gibi servet transferlerine salınan vergiler servet dağılımını düzeltmede çok etkilidir. 25. Bireysel refah toplamının en üst düzeye çıkarılması ilkesini savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir? A. Pareto. B. Hicks. C. Bentham. D. Pigou. E. Rawls. Çözüm. Yeniden gelir dağılımı politikalarında vergilerin kullanılmasında yüksek gelirli kesimin ne derecede vergi yüküne katlanacağı sosyopolitik bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu konuda bireysel refah toplamının en üst düzeye çıkarılması ilkesini savunan Bentham görüşüne karşın, en düşük gelirinin refah düzeyinin en üst düzeye çıkarılması gerektiğini savunan Rawls görüşü tartışılmaktadır. Yanıt C. Bentham. 26. Pigou tipi vergi uygulamaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Dışsallık gibi çevre kirlenmesi durumunda uygulanır. B. Bir tür harcama vergisidir. C. Gelir dağılımını düzeltici bir vergidir. D. Çevre koruma vergisi bu uygulamaya bir örnektir. E. Üretim faaliyetlerini azaltıcı ve haksız bir vergidir. Çözüm. Dışsallık gibi çevre kirlenmesi durumunda Pigou tipi vergi uygulamasına gidilir. Bu vergi bir tür harcama vergisidir. Ancak çok haklı ve gelir dağılımını düzeltici bir vergidir. Üretim faaliyetlerinde çevreye verilen zararı optimal boyuta çekebilmek ve zarar görenlerin zararına telafi edebilmek için salınan bir vergi çeşididir. Yanıt E. Üretim faaliyetlerini azaltıcı ve haksız bir vergidir. 27. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri yeniden gelir dağılımı politikasının amaç fonksiyonu içerisinde yer alır? 1. Siyasi. 2. Sosyal. 3. Kültürel. 4. Ekonomik. A. Yalnız 1. B. 1 ve 2. C. 1, 2 ve 3. D. 1, 2 ve 4. E, 1, 2, 3 ve 4. Çözüm: Maliye politikasının amaç fonksiyonu içine yer alan yeniden gelir dağılımı politikası siyasi, sosyal ve ekonomik olmak üzere bir arada çalışan ve birbirini etkileyen üçlü bir işleve sahiptir. Yanıt D. 1 siyasi, 2 sosyal, 4 ekonomik. 28. Lorenz eğrisi yöntemi hangi amaçla kullanılmaktadır? A. Enflasyon ve işsizlik arasındaki ilişkinin belirlenmesi. B. Yatırım oranının belirlenmesi. C. Kişisel gelir dağılımının ölçülmesi. D. Büyüme oranının belirlenmesi. E. Vergi oranlarının belirlenmesi. Çözüm: Lorenz eğrisi dikey ekseninde kullanılabilir gelir düzeylerini, yatay eksende nüfus yüzdesini gösteren kişisel gelir dağılımının ölçülmesini sağlayan eğridir. Yanıt C. Kişisel gelir dağılımının ölçülmesi. 29. Çalışma özrü ve engeli olmadığı halde ekonomik koşullardan dolayı çalışma imkanı bulamayan işsizlere ve çalıştığı halde yeterli gelir elde edemeyenlere sağlanan ekonomik desteğe ne ad verilir? A. Sosyal destek. B. Sosyal yardım. C. Sosyal bağış. D. Sosyal politika. E. Sosyal nafaka. Çözüm: Kamu harcamaları yoluyla ikincil gelir dağılımını gerçekleştirmesine yönelik sosyal yardımlar, sosyal destek ve sosyal politika uygulamaları olarak sürdürülmektedir. Sosyal politika, işsizlere ve dar gelirlilere yapılan ekonomik destektir. Yanıt D. Sosyal politika. 30. Devletin piyasa sisteminin işleyişte müdahalesi sonucunda ortaya çıkan gelir dağılımına ne ad verilir? A. İkincil gelir dağılımı. B. Kişisel gelir dağılımı. C. Friksiyonel gelir dağılımı. D. Sektörel gelir dağılımı. E. Birincil gelir dağılımı. Çözüm: Birincil gelir dağılımının kamusal araçlarla kamu tercihlerine uygun olabilecek şekilde yeniden dağıtımıdır devlet eliyle. Yanıt A. İkincil gelir dağıtımı. 31. Aşağıdakilerden hangisi negatif gelir vergisi uygulaması kapsamındadır? A. Beyanname almama. B. Harcamaları vergilendirme. C. Servetleri vergilendirme. D. Düşük gelirlilere mali destek sağlama. E. Stopaj uygulaması yapma. Çözüm: Negatif gelir vergisi uygulamasıyla gelir dağılımında en alt ve en üst gelir dilimleri arasındaki fark düşük düzeyde tutularak düşük gelirlere mali destek sağlanmış olur. Yanıt D. Düşük gelirlilere mali destek sağlama. 32. Gelir dağılımı Gini katsayısı B ülkesinde 0.4, A ülkesinde 0.7 ise gelir dağılımına ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. B ülkesinde daha adildir. B. A ülkesinde daha adildir. C. A ve B ülkesinde gelir dağılımı eşittir. D. Karşılaştırma yapılamaz. E. Gelirleri bilmemiz gerekir. Çözüm: Gini katsayısı 0 ile 1 arasındaki değerleri temsil eder. Bu katsayı 0'a yaklaştıkça daha adil bir dağılım, 1'e yaklaştıkça daha adaletsiz bir dağılım olduğunu gösterir. Yanıt A. B ülkesinde daha adildir. 33. Aşağıdakilerden hangisi kamu ve özel kesimde üretime giren üretim faktörünün dönemsel akım olarak elde ettikleri faktör paylarının dağılımıdır? A. Birincil gelir dağılımı. B. Stok birikimi. C. İkincil gelir dağılımı. D. Nominal gelir. E. Akım gelir. Çözüm: Kamu ve özel kesim tarafından talep edilerek istihdam edilen faktörlerin sağladığı faktör paylarının dağılımı birincil gelir dağılımını oluşturur. Yanıt A. Birincil gelir dağılımı. 34. Aşağıdakilerden hangisi stok birikimi oluşturan olgulardan biri değildir? A. Bağışlar. B. Yardımlar. C. Tasarruflar. D. Miras. E. Rant. Çözüm: Akım gelirde ayrılan tasarruflar yanında bağış ve yardımların oluşturduğu birikim toplamıdır. Yanıt E. Rant. 35. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri akım gelirin öğeleridir? 1. Rant. 2. Faiz. 3. Yardımlar. 4. Kar. A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. 1 ve 2. D. 1, 2 ve 3. E, 1, 2 ve 4. Çözüm. Bireyin akım olarak gelir elde etme kaynaklarından biri faktör gelirleridir. Rant, faiz, kar, ücret. Yanıt E. 1 rant, 2 faiz, 4 kar. 36. Devlet müdahalesi sonucu oluşan yeni gelir dağılımına ne ad verilir? A. Birincil gelir dağılımı. B. İkincil gelir dağılımı. C. Kamusal dağılım. D. Yeni gelir dağılımı. E. Üçüncül gelir dağılımı. Çözüm. Birincil gelir dağılımının kamusal araçlarla kamu tercihlerine uygun olabilecek şekilde yeniden dağılımıdır. Yanıt B. İkincil gelir dağılımı. 37. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri klasiklere göre gelir adaletini sağlayan olgulardır? 1. Esnek talep. 2. Rekabetçi piyasa. 3. Tam istihdam. A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. 1 ve 2. D. 1 ve 3. E. 1, 2 ve 3. Çözüm. Klasik dönemde esnek emek ve rekabetçi piyasa koşulları altında tam istihdam varsayımına da dayalı olarak gelir adaletsizliğinin olmadığı görüşü yaygındır. Yanıt E. 1. Esnek talep. 2. Rekabetçi piyasa. 3. Tam istihdam. 38. Aşağıdakilerden hangisi gelir dağıtımı politikasına dayandığı teorilerden biridir? A. Rawls kuralı. B. Bentham kuralı. C. Pareto kuralı. D. Keynes kuralı. E. Marshall kuralı. Çözüm. Yeniden gelir dağılımı iki farklı teoriye dayanır. Bunlardan biri Pareto kuralı, diğeri ise Higgs-Kaldor telafi kuralı. Yanıt C. Pareto kuralı. 39. Aşağıdakilerden hangisi çeşitli üretim faktörlerinin üretime katılmaları karşılığında milli gelirden aldıkları payları gösterir? A. Fonksiyonel gelir dağılımı. B. Bölgesel gelir dağılımı. C. Sektörel gelir dağılımı. D. Kişisel gelir dağılımı. E. Yeniden gelir dağılımı. Çözüm. Fonksiyonel gelir dağılımı çeşitli üretim etkenlerinin üretime katılması sonucunda milli gelirden aldıkları payı, yani milli gelirin ücret, faiz, rant ve kar arasındaki dağılımını ifade eder. Yanıt A. Fonksiyonel gelir dağılımı. 40. Verginin kişisel gelir dağılımı üzerindeki etkilerini göstermek amacıyla geliştirilen Lorenz eğrisi yönteminde yatay eksen ve dikey eksen aşağıdakilerden hangisini ifade eder? A. Vergi miktarı kişi sayısı. B. Gelir sahiplerinin yüzdesi gelirin yüzdesi. C. Gelirin yüzdesi vergi yüzdesi. D. Vergi miktarı gelir. E. Vergi oranı kişi sayısı. Çözüm. Lorenz eğrisi yatay eksende gelir sahipleri, dikey eksende ise gelirlerin değeri kümülatif yüzdeler halinde gösterilmektedir. Yanıt B. Gelir sahiplerinin yüzdesi gelirin yüzdesi. 41. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri Türkiye'de gelir dağılım ölçümünü yapan kurumlardandır? 1. TÜBİTAK. 2. Devlet Planlama Teşkilatı. 3. Türkiye İstatistik Kurumu. A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. 2 ve 3. D. 1 ve 3. E. 1, 2 ve 3. Çözüm. Türkiye'de Türkiye İstatistik Kurumu ve Devlet Planlama Teşkilatı gelir dağılımı ölçümünü yapmakla yükümlü kurumlardır. Yanıt C. 2 ve 3. 42. Bölgeler itibariyle yapılan gelir dağılımına ne ad verilir? A. Bireysel gelir dağılımı. B. Fonksiyonel gelir dağılımı. C. Sektörel gelir dağılımı. D. Friksiyonel gelir dağılımı. E. Bölgesel gelir dağılımı. Çözüm. Bir ülkede farklı bölgelerde yaşayan birey ve aileler farklı gelir düzeyinde bulunabilir. Bölgeler itibariyle yapılan bu dağılıma bölgesel gelir dağılımı denir. Yanıt E. Bölgesel gelir dağılımı. 43. Farklı gelir statüleri itibariyle yapılan dağılım modeli aşağıdakilerden hangisidir? A. Bölgesel gelir dağılımı. B. Sektörel gelir dağılımı. C. Fonksiyonel gelir dağılımı. D. Friksiyonel gelir dağılımı. E. Bireysel gelir dağılımı. Çözüm. Bireyler farklı statülerde üretim elemanı olarak üretime katılıp gelir elde ederler. Bu dağılım modeli fonksiyonel gelir dağılım modelidir. Yanıt C. Fonksiyonel gelir dağılımı. 44. Gelir dağılımını denkleştirici en etkili araç aşağıdakilerden hangisidir? A. Harcama vergisi. B. Gelir vergisi. C. Vergi yansıması. D. Kurumlar vergisi. E. Katma değer vergisi. Çözüm. Artan oranlı tarife yapısı nedeniyle gelir vergisi gelir dağılımını denkleştirmede en etkili araçtır. Yanıt B. Gelir vergisi. 45. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri verginin gelir dağılımını düzeltici etkisi üzerinde hafifletici ya da bozucu etki yapmaktadır? 1. Vergi istisnası. 2. Vergi muafiyeti. 3. Vergi kaçağı. A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. 1 ve 2. D. 1 ve 3. E. 1, 2 ve 3. Çözüm. Gelir vergisinde uygulanan yansız istisna ile muafiyetler verginin tarh ve tahsili arasındaki fark ve vergi kaçağı bu etkileri hafifleten durumlardır. Yanıt E. 1. Vergi istisnası. 2. Vergi muafiyeti. 3. Vergi kaçağı. 9. ayrımın sonu. Sayfa 89.